Merhaba. Ağır Ekonomi Programı'nda yine birlikteyiz. Aslında geçen hafta bu stüdyodan çıkarken Öner'le geçen hafta konuşmak amacıyla hazırladığımız dosyayı konuşamadan çıkmıştık. Gelir dağılımı, gelir yaşam koşulları anketini konuşacağız demiştik. Ve izleyicilerimize de aman önümüzdeki hafta konuşuruz diye ayırmıştık. Bir kez daha önümüzdeki hafta, yani bu hafta o dosyayı konuşamayacağımızı anladık. Ne zaman? Pazartesi. Çünkü piyasa alev alev yanıyor falan filan. Onun üzerine ona göre bir hazırlık yaptık. Ama gel gör ki onu da tam olarak konuşamayacağız. Çünkü dün akşam ortalık, hatta amiyane tabirle çarşı karıştı diyebilirim.
Kesin.
Her iki tarafta da. Biraz ona da vakit ayıracağımız için belki o planladığımız şeyi kısaca bir ele alalım. Ekonomide ne oluyor, ne bitiyor, nereye gidiyor? Dolar olmuş 16, herhalde hedef 17. Çünkü onu şey yapan, kısa vadede söyleyen teknik analizciler var ama sonuç itibariyle uluslararası gelişmeler falan da ona biraz sanki o yönde bir eğilimin ortaya çıkabileceğini söylüyor. Yani o ekonomide yolun sonu derken artık dikiş tutmama aşamasına geldiğimizi ima etmeye çalışıyorduk. Ama başka türlü bir yol sonu da gözüküyor galiba. Yani bütün yollar sonu. O yüzden de herhalde zamanın akışı çok hızlandı. Dolayısıyla böyle haftalık bir program bile gündemi etkileyen bu hızlanmayı yakalamakta zorlanıyor. O bakımdan da ve aynı zamanda da bütün bu küçük konular, yani siyasal ve iktisadi anlamdaki küçük küçük konular aslında gerçekten çok önem taşıyan, dönüm noktası olarak değerlendirilebilecek şekilde konular. O yüzden de hepsini ele almak da istiyoruz. Fakat işte vakit el vermiyor. Şimdi topu sana atayım süratle. Bir özetle istersen bu ekonomide ne olup bitiyor. Ben de söyleyeceklerimi söyledikten sonra bu yeni gelişmeye, son gelişmeye biraz vakit ayıralım. Çünkü benim bence tartışma yanlış bir noktaya doğru sürüklenme tehdidi, yani tehlikesi de barındırıyor. Oysa çok önemli bir konu.
Ben hem sabah zaten sizden de af dilemiştim, hem de seyircilerden de af diliyorum. Çünkü maalesef dün akşamki olayları ben burada öğrendim. Yani sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki bilgilerle şu anda o bilgilere sahibim. Ben konuşmayı izlemedim.
Daha uzun konuşacağız zaten herhalde. Bu önümüzdeki hafta biraz hazırlık yaparak da konuşmamız lazım.
Evet, yani aşağı yukarı tahmin edebiliyordum. Ancak Türkiye ekonomisindeki bugün yaşanılan şeylerin de birbiriyle ilişkili, yani bu olaylarla da ilişkili olduğunu da düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü bugün mesela sabahleyin ben bir programa katıldım. Dövizin sabah açılıştaki kur 16-18'di ve şu anda 30'ları buldu. 16-30 civarında, ki sabah acaba 20'yi geçer mi hocam diye soruyordu arkadaş. Şu anda 30 küsür. Yani 15'i 14, yani 15'te bir direnç ya da bir referans olarak sanki duruyormuş, istikrarı kavuşmuş gibi düşünülüyordu. Sayın Nebati de, Maliye Bakanımız da çıkıyordu ve işte kuru artık bir problem olmaktan çıkarttığımızdan bahsediyordu.
Ama İstikrar... o gözlerini kapatarak problem olmak, kendisi için problem olmaktan çıkar. Yani ben görmüyorum kur dedi.
Evet.
Bundan önceki bakan da öyleydi ya. Ben dolarla ilgilenmiyorum falan.
Evet, ama bu sonuçta tabii ki bir şeydir, sonuçtur yani bu tip şeyler. Ekonomide iyi gitmeyen şeylerin göstergesidir bunlar. Dolayısıyla bu sadece buna yönelik, yani şöyle bir şey ifade edeyim, konuya çok vakıf olmayan insanlar belki daha kolay anlar. Yani insanların ateşi çıkabilir sağlık sebebiyle, değil mi? Vücudun ateş veya ağrı vücutta iyi gitmeyen bir şeylerin bir göstergesidir. Siz aspirin alarak veya herhangi bir ağrı kesici alarak bu problemi ortadan kısa süreli belki ortadan kaldırırsınız ama çözüm bulamazsınız. Eğer bu bir vücudunuzda aksayan bir şeyden dolayı kaynaklanıyorsa o aspirinin bir faydası olmaz uzun süre. Sadece mide sorunu yaşarsınız. Dolayısıyla tedavi etmeniz lazım. Bizdeki enflasyon da kurdaki dalgalanmalar da ekonomide iyi gitmiyor. gitmeyen şeylerin göstergesidir. Yani tek başına problem olarak görülmemesi lazım. Ve siz orayı sanki bir vücutta bir kanama var, işte oraya bastırarak o kanamayı durduracağım diyerek, yani bunun içinde KKM gibi, kur korumalı mevduat gibi ya da planlandığı şekliyle ifade edersek enflasyona endeksli tahvil uygulamaları gibi şeyler önererek o kanamayı bir an için belki durdurursunuz ama o kanama daha sonra damarı dikmediğiniz sürece, oraya dikiş atmadığınız sürece veya o kanama
hayat tarzını sebebi, değiştirmediğiniz sürece hayat tarzı.
Aynen bu sizde devam edecektir. Hani kalp krizi geçen, evet, ya da değil mi, kalp damar hastalıkları olanlara söylerler bunu. Yani bu hayat tarzıyla sen yeni bir kriz yaşamak, ilaç kurtarmaz. Mutlaka hayat tarzını, hayata bakış tarzını falan değiştirmen lazım. Tamamıyla bununla ilgili Türkiye ekonomisinin durumu. Dolayısıyla bugün biz kurla ilgili dalgalanmaları konuşuruz. Aralık ayında da konuştuk. 22 Aralık'ta değil, evet, mi, KKM öncesinde. 2018 yılında başladı en büyük darbe. Değil mi? Bu 2018 yılındaki kur şoku çok önemlidir. Çünkü o kur şokunda özel sektörde aşırı borçlu bir şekilde yakalanmıştır. Ve ekonomiye etkisi çok daha dramatik olmuştur. O dönemde işte o dönemde itibaren özel sektör döviz yükümlülüklerini kademeli olarak azaltarak veya bir kısmını devlete aktararak bu sefer devletin üzerine bütün riskler yüklendi. Devlet bununla da, hazine bununla da yetinmedi. Bunun üzerine mevcudu koruyabilmek için daha da riskli hareketler yapmaya çalıştı. İşte KKM'ye getirdi. Başka şey, döviz satmaya başladı falan filan. Şimdi ekonomide başlık olarak sona doğru başlığını seçtik. Bunun sebebi şu: bu dalgalanmaların, spesifik olarak bugünkü dalgalanmalara bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum ben. Bu dalgalanmaları yaratan dinamiklere bakmanın çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu dalgalanmalara, bu anlayış, bu yaşam tarzı devam ettiği sürece daha çok yaşarız. En ufak bir kıvılcım, içeriden dışarıdan gelecek bir kıvılcım, bu dalgalanmaları ortaya çıkmasına neden olur. Neden bu dalgalanma yaşanıyor? Şimdi siz bu dalgalanmanın temel sebebi TL talebinin talebinin istikrarsız olmasıdır. Yani istikrarlı bir TL talebi yok. Vatandaş tasarruf yapabilmek için Türk lirasını tercih etmiyor. Tasarruflarını değerlendirmek için TL iyi bir araç değil. Dolayısıyla bu TL'den kaçış var. Merkez Bankası eğer bir politika yapıcı olarak görüyorsak Merkez Bankası'nı, öncelikle bu TL istikrarını sağlaması lazım. Bunun için maalesef iktidar çok riskli ve aslında kalıcı olmayan yollar tercih ediyor. Nedir? İşte KKM ile bütün piyasadaki kur riskini kendi üzerine alarak, hazine veya Merkez Bankası kendi üzerlerine alarak vatandaşa TL talebet, bunun karşılığında oluşacak, hani dolarda alternatif olarak kaçırdığın fırsat maliyetleri varsa, kazançları varsa, onları da ben sana ödeyeceğim. Sen yeter ki TL'de kal diyor. Şimdi bir de enflasyon bir başka problem olarak karşımıza geliyor. Kurdaki dalgalanma ve dolar talebini şey yapan, enflasyonu bir türlü önleyemediği için de bu sefer de diyor ki, ya da demek istiyor ki, sen enflasyona dert etme, ben sana şey vereceğim, bu enflasyon farkını vereceğim. Ya enflasyon farkını vereceğim diye ortaya çıkıyorsunuz, o zaman bu tenterin çökmüyor mu? Yani kur şey faiz sebep, enflasyon sonuçtur tezin çökmüyor mu? O zaman öyle değil mi? Yani demek ki insanlar enflasyon yüksek olduğu için yüksek faiz istiyorlar mantığı çıkmıyor mu bu endeksleme, evet, yönteminden? Dolayısıyla böyle bir yönteme niye ihtiyaç ihtiyaç duyuyorsun. Doğrudan Merkez Bankası'nı bırak, o da faizleri ve para politikasını doğru düzgün yapsın. Ama buradaki temel dert, bu kadar detaylı düşünmeden TL'de istikrarı sağlayabilir. TL talebindeki istikrarı sağlayabilmek. Bugün itibariyle görüyoruz ki böyle bir istikrar şu an için TL'de yok. Dolayısıyla artış eğilimi söz konusu. Peki neden bu artıyor? Yani Türk lirasındaki bu dalgalanma meydana geliyor. Piyasaya yönelik gelişmeleri elbette piyasayla haşır neşir olan ve piyasada işlem yapan arkadaşlar çok iyi takip ediyorlar, görüyorlar. Ancak ekonominin temelinde, ekonomik ilişkilerin temelinde bir takım aksaklıklar var. Türkiye'nin bir iktisat modeli yok. Yani biz neden ekonomiyi nasıl yönetiyoruz? Hangi doğrultuda, hangi amaçlar için yönetiyoruz? Bu yok. Bize sonbahar aylarında Türk tipi bir ekonomik modelden bahsettiler ve o günkü iktisadi koşullara bir gerekçe yaratmak için böyle bir modeli kamuoyunda tartışmaya açtılar. Öyle değil mi? Yani neydi o günkü koşullar? İşte kurda önlenemeyen bir dalgalanma vardı biraz önce söylediğimiz gibi. Bu dalgalanmalara bir örtü, bir gerekçe oluşturmak gerekiyordu ve deniyordu ki bu işte bilinçli olarak bizim yaptığımız bir şeydir. İhracatı teşvik edebilmek.
Panik yapmayın.
Panik yapmayın. Evet. Her şey kontrol altında. TL, Türk ekonomisinin rekabet gücünü biz sağlamak için daha gerçekçi bir kur temin ediyoruz. İşte bu yolla biz ihracatımızı arttıracağız. Daha çok ülkeye döviz gelecek ve o dövizlerde Türk lirasının değerinin artmasına imkan sağlayacak falan deniliyordu. Ancak bu böyle bir söylemi, politikayı destekleyecek sanayi politikaları veya maliye politikaları, yani destekleyici diğer politikalardan bağımsız olarak ortaya atılmış bir şeydi. Tamamiyle o günkü koşulları gerekçelendirmek için ortaya atılan bir modeldi. Bir başka gerekçe de tabii ki önlenemeyen bir enflasyon var. Bu enflasyona karşı mücadele edebilmeyi savsaklayan iktidar faizleri arttırmamak için de böyle bir gerekçeye ihtiyaç duyuyordu ve bu gerekçeyi de kamuoyunda Allah'a şükür bütün insanlara şey yaptı, tartıştırdı, bizlerin de zamanını aldı bu şekilde. Ancak ilerleyen günler içerisinde gördük ki böyle bir iktisadi model için gerekli olan öncelikle cari açığın kontrolü, değil mi? Dış ticarette rekabetçiliğin bize sağlayacağı net, dış ticaretten net döviz geliri elde etme imkanları gelişmedi. Yani bakıyoruz son gelişmeleri. Geçen hafta bunları çok ciddi bir şekilde aslında bu dalgalamalardan önce ifade etmiştik biz, değil mi? Geçen haftaki tabii programda vardı. Cari açık artmaya devam ediyor böyle Türk tipi olarak koyduğunuz modelin temel parametre, temel varsayımı ortadan kalkmış durumda. İkincisi, dış ticaret kazanç getirmiyor. Net olarak zarardasınız dış ticaretten. İhracatı arttırsanız ne hala? Çünkü ithalat yoluyla kaybettiğiniz çok daha fazla. Dolayısıyla dış ticaretten net zarar eder duruma gelmiş Türkiye ekonomisi. Dış ticaret hallerinin o yüzün altına, çok altına düşmüş olması sebebi. Dolayısıyla o model iflas etti. Ve onun yerine peki bir şey konuldu mu? Bunları söyledik de ne oldu? Maalesef bunun yerine de Sayın Bakanımız 6 aylık uyku önerdi. Yani uyku modeline geçelim. İşte gözlerimizi kapayalım. 6 ay sonra uyanalım. Her şey güllük gülistanlık olacak. O süre içerisinde ne olacağını biz bilemiyoruz. Şimdi efendim, bu koşullarda ekonomi yönetiminde bu ciddiyetle yaklaşılıyorsa bu kurların bu seviyeleri de bana gayet makul seviyeler olarak görülüyor. Daha da yukarıya gitmesi muhtemeldir. Elbette bunun ötesinde bir de Merkez Bankası'nın konumu var. Merkez Bankası'nın ciddiye alınabilmesi için önce parasının ciddiye alınması lazım. Merkez Bankası'nın problemi nedir şu anda? Türk ekonomisinin problemi aynı zamanda Merkez Bankası'nın problemidir. TL talebinde istikrarı sağlayamamış bir Merkez Bankası görüyoruz ve bu TL talebinde istikrarı sağlayabilecek politikalar konusunda da yetkisi olmayan bir Merkez Bankası. Bakın, TL talebindeki istikrarı sağlayabilmek için ne tedbirleri kimler alıyor? Bir, KKM. Yani değil mi? Kurlardaki dalgalanmanın doğurduğu riskleri, zararları evet. hazine üzerinden. Merkez Bankası politikası ile Merkez Bankası politikası değil bu. Tamamıyla maliye ile ilgili bir şey. İkincisi uygulanmadı, açıklanmadı pazartesi ama en azından kamuoyunda tartışılan yöntem nedir diye baktığımızda enflasyonla da mücadele etmesi gereken kurum Merkez Bankası olmasına rağmen enflasyonu veri alıp değil mi? Artık enflasyonda ben ipin ucunu kaçırdım. Bunu veri alıyorum diyerek hazine ortaya çıkıyor. Diyor ki ben enflasyona endeksli tahvil çıkartacağım. Bu da Merkez Bankası'yla ilgili değil. Yani Merkez Bankası'nın sorumluluk alanındaki işleri Türk lirasındaki istikrarı kavuşturma, TL'yi istikrarı kavuşturma fonksiyonunu Merkez Bankası sahiplenemiyor, yapamıyor. Hiçbir aracı kullanamıyor. Tek kullanabildiği aracı rezervi, o da eksi 60'lara kadar dayanmış durumda.
Geçti.
60, ya geçmiş.
Geçen 61 milyar, eksi 65 milyarda en son açıkladım.
İşte
şimdi 65'i falan bulmuştu.
Bu Merkez Bankası'nın yapması gereken işi de hazine üzerinden yapmaya çalışıyor. Böyle bir ekonomi yöntemi olmaz. Her kurum kendi fonksiyonlarını kendi tanım alanları içerisinde yapmak zorundadır. Dolayısıyla buradaki kurlardaki artışı çeşitli sebepler ortaya konulabilir gerekçe olarak ama en önemli sebebi Merkez Bankası'nın görevini yapmamasıdır. Merkez Bankası'nın görevini hazineye devretmesidir ve hazine üzerine bunun neden böyle bir şeye giriliyor bunu da anlamakta güçlük çekiyorum tabii ki. Bunu tabii açıklamak zorunda olan ve cevap vermesi gereken insanlar da Merkez Bankası'ndadır diye düşünüyorum. Ben burada kesinlikle...
Valla Merkez Bankası'nın işlevini çok farklı algıladıklarını kaç 4-5 yıl önceden ya da belki daha eski bir zamandan beri söylüyorlar değil mi? Biraz
ticari
böyle,
banka olarak düşünüyorlar.
Yani. Ticari banka üstelik de altında var Merkez Bankası'nın biraz satsak ne olur ki diye demeçler veren AKP vekilleri hatırlıyorum ben.
Yani altının niçin orada olduğunu farkında değil.
Bilmiyordur tabii. O bunu söyleyen bilmiyordur da ama böyle gelen yaygın bir şey var. Şimdi Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede aslında çok haksızlık yapıyorsun. Bir politikası var. Bir günün bugün alt yaptığı bir haber bu. Piyasada dedikodu olarak dolaşıyordu ama bir gün herhalde araştırmış şeyler de yapmış. Merkez Bankası'ndan firmaları arıyorlarmış. Döviz satın diye rica ediyorlarmış. Bu rica üzerine bir firma 100 bin dolarlık satış yapmış.
100 bin dolar.
Bir firma. Yani bir günün bulduğu bir firma. Bunun tabii herhalde şey çünkü sonuç itibariyle Merkez Bankası aradığı zaman bu telefonun öbür ucunda devlet var demektir. Yani hani ben durumum müsait değil satmıyorum ya da işte satmayı doğru bulmuyorum deyip aksiyona geçmezsen o zaman vergi müfettişi gelir, o gelir, bu gelir, bir sürü kapıyı çalan olur diye düşünüyor insanlar ve dolayısıyla böyle bu örtülü bir sermaye kontrolü rejimi. Yani eskiden örtülü bir faiz hedeflemesi vardı. Şimdi örtülü bir sermaye kontrolü rejimine geçtiğimiz artık ilan edilmiş oldu bence bu şeyle haberle. İkincisi bir şey daha söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Bu 2018'deki krizle bugünkü kriz arasında benzerlikler var ama farklılıklar da var. O farklılıklar önemli bence. Şimdi ne olmuştu? Kur hareketi açısından bakacak olursak sadece. Yani tabii ki yapısal olarak epeyce farklı bir durumda. Çünkü zaten çevre koşulu. Yani bizim dikkat etmek zorunda olduğumuz parametreler çok farklılaşmış durumda. Senin bir tanesinin altını çizdin, en önemlisinin altını çizdin. Özel sektör kendi tedbirini aldı. Özellikle büyük firmalar, ihracatçı firmalar, şunlar bunlar falan. Bu buradaki yükü kamuya aktardı. Bu kamuya aktarma süreci içerisinde şeyde girince pandeminin de şok etkisiyle bu katlanarak geldi. Dolayısıyla 2018'de makro parametrelere baktığımızda var olan sorunların büyüklüğüyle bugünkü makro parametrelere baktığımızda algıladığımız sorunların büyüklüğü arasında devasa bir farklılık var. Yani hareket alanı çok daralmış durumda. Çözülmesi gereken sorunlar misliyle artmış durumda. Ve bu koşullar altında kurun hareketine bakacak olursak ne oldu? 3.5'tan 7.6'ya çıktı. Bu Aralık'ta ne oldu? 8'den 18'e çıktı. Ondan sonra işte mücadele şu bu falan filan. 5.2, 5.5'a kadar düştü. Orada Merkez Bankası'nın müdahaleleri falan da söz konusuydu herhalde. Sonra yaklaşık 2 yıl içerisinde böyle bir ya da belki 1-1.5 yıl içerisinde 6'ya falan, 6'yı biraz geçti. İşte yavaş yavaş artarak falan oralara geldi. Şimdi 18'den 12'ye düştü. İşte Cumhurbaşkanı'nın efsanevi konuşmasıyla 12'ye düştü Aralık ayında. Ama 12'ye vurdu, yukarı çıktı hemen. 13-14'e oturdu. Şimdi 16'ya geldi. Peki bütün bu yolculuk ne kadar sürdü? 6 ay bile değil. Yani dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz problem bütün iktisadi karar birimleri açısından 2018'deki problemle çok çok daha büyük bir durumda. Çünkü ekonominin artık bir ciddi bir hiperenflasyon riski var. Çünkü enflasyonla mücadele etmeyen bir iktidar söz konusu. Doların yolculuğunun nerede bitebileceğine dair bir fikir oluşturmanın imkanı yok. Çünkü parametreler çok bozuk durumda. Eksi 61 milyar dolar rezervden bahsetmek başlı başına bir gösterge zaten. Ve
60 civarındaydı. 61.
50 küsürden buralara, yani her hafta aşağı yukarı 3-4 milyar dolar yükseliyor. Yani o paterni devam ettiriyorsa Merkez Bankası arka kapı politikalarıyla falan, bu hafta açıklandığında 65 milyar dolara yakın bir şey görürüz. Ne bileyim, ay sonunda işte 70'e yaklaşır, Haziran sonunda 80'e 90'a yükselir. Yani bu taşınabilir bir şey değil. Çünkü şunu da unutmamak gerekiyor. 250 milyar dolarlık bir ekonomi iken 40 milyar dolarlık bir açığı finanse etme kapasitesi yoktu Türkiye'nin. Makro parametreler çok daha bozuk durumda şu anda. Ekonomi gerçi 750 milyar dolara çıktı. Dolayısıyla bu açığı finanse etme kapasitesinin sınırlarını geçmiş durumdayız zaten. Dolayısıyla bu açıdan da bir ciddi ödemeler dengesi krizi riskinin oluşabileceğini artık masaya koymamız gerekiyor. Bu çünkü bu 61 milyar dolar bizim sadece Merkez Bankası çerçevesinde gördüğümüz şey. Tabii bir de bunun borç tarafına bakacak olursak, TOKİ'si, Varlık Fonu gibi dokunulmaz yerlerde olan yani bitenler, bütçe dışı. Çünkü 2000'deki en önemli mesele zaten Derviş programının en önemli şeyi, bütün o bütçe dışı alanı ortadan kaldırıp her şeyi takip edilebilir, açık, şeffaf bir yere toplamakta ve bütçe içine almakta. Onu
20 yılda AKP ise tam tersini yaptı.
Evet, yani AKP orada çok angajeydi. O programı gerçekleştirdi büyük bir iştahla. Sonra biz bunu öğrendik dediler. Ustalık dönemine geçtik dediler. Ustalık dönemi de tekrardan 90'lı yıllar parametrelerine ya da 70'li yıllar parametrelerine geri döndük. Dolayısıyla eğer böyle bir durum varsa ve uluslararası konjonktürde düşünecek olursak, emtia fiyatlarındaki şeyde düşünecek olursak, nereye elimizi atsak, hangi küçük probleme elimizi atsak aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Devasa bir problemle, mesela tarım diyorsun, işte açlık tehlikesi çıkıyor karşına. İşte gelir dağılımında aşırı bozulma diyorsun. Ne bileyim, bütün bu işsizlikte şuydu buydu, onların hepsi ortaya çıkıyor. Bunların hepsi misliyle sıçramış durumda. Gerçekten çok zor. Dolayısıyla bu koşullar altında iktidara gelecek olan bir muhalefet varsa, bu muhalefetin de işi zor, ona bütün toplumca yardımcı olması gerekiyor.
Burada bir saptama yapayım. Muhalefetin işi gerçekten çok zor. Buna katılıyorum ama iktidarın, mevcut iktidar kazandığı zaman çok
zaten
daha zor.
Uçtuk zaten. Tabii.
Çok daha zor.
Ya o zaman iflas öyle bir durum.
Hayır, ben ekonomik olarak tabii ki iflasa doğru gidecektir ama bu siyasi manada ekonomi ülkedeki birlik ve beraberliği sağlayabilmek için de güvenlikçi yaklaşım çok daha fazla abartılı bir şey.
Ama o sürdürülebilir bir şey değil yani.
Sonuçta. Değil işte, o yüzden onu söylüyorum. Yani iktidarın seçim kazanması durumunda. Yani şimdi burada da
yani şöyle diyebiliriz.
Taraf tutmak anlamında değil ama mevcut şartlar sanki iktidar şu andaki iktidar seçim sonrasında kendisi yokmuş gibi
davranıyor.
Evet. Yani Türkiye ekonomisindeki mevcut problemin çözümü ekonomide ikna edici bir anlayış değişiminin, anlayış ve yaşam tarzındaki değişim, ekonomi yönetim tarzındaki değişimi gerekli kılıyor.
Şimdi bu tam bu noktada şunu da söyleyeyim o zaman. Bu yaşam tarzı değişimi aslında bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalarda ortaya çıkan manzara bunun salt ekonomiyle falan sınırlı olmaması gerektiğini bütün bir toplumsal yapının ve insanların
herkesi sarsıyor mu?
İnsanların değişmesi gerektiğini ortaya Anladım. Koyuyor.
Ne söyledi akşam?
Şimdi şunu söyledi. Yani ortaya koyduğu manzara şu kabaca, zaten 7 dakikalık bir video, dolayısıyla muhtemelen bizim izleyicilerimiz defalarca seyretmiş bile olabilirler. Ortaya koyduğum manzara şu: Amerika'da bir vakıf kuruluyor, Türken Vakfı. Bu Türken Vakfı'nın yönetiminde aile bireyleri aktif durumda, işte kızı oğlu falan filan Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu vakfın kuruluş amacı, Amerika'da çok öğrenci var, bunlar çok mağdur durumdalar. Onlara yurt hizmeti verecek bir vakıf kuralım, burs verelim. İşte daha çok insan, gencimiz buraya gelsin.
Amerika'daki öğrenciler neden mağdur?
FETÖ şeyine, ağına katılmak durumunda kalmışlar. Ülkede de var. Ülkede yurt sorunu daha büyük zaten de, neyse hadi. Onları da tartışmaya vakit kalmadı.
Ya özür dilerim, ben izlemediğim için.
Tamam. Hani bu dolayısıyla ama burada vakfın asli amacı şey kurmak. Fakat bu Amerika'da bir vakıf kurulduğunda bu dışarıdan doğrudan başka bir vakıftan falan herhalde şey alamıyormuş. Onun altını çizen birkaç tane yorumcu oldu zaten. Bağış, doğrudan bağış alamıyormuş. Şimdi doğrudan bağış alamadığı için burada bu vakfın hamisi durumundaki vakıflar, Ensar ve Türgev Vakfı, biliyorsun birisi Bilal Bey'in şeysi, kanatları altında giden bir şey. Öteki Ensar Vakfı'nda zaten çok meşhur, onu da biliyoruz. Bunlar para gönderiyor. Fakat bunların da parayı şöyle topladığını gördük. Kemal Bey'in anlattığı bununla sınırlı. Yani bunların gönderdiği paralar var. İşte 2020'ye kadar olan belgelerden bahsetti ama bütün para akışının elde olduğuna ima eden açıklamalarda bulundu. Bunun devam edeceğini tahmin edebiliriz buradan. Çünkü bu çerçevede de 60-70 milyon dolarlık bir akıştan bahsediyoruz. İşte bir 20 milyon dolar Türgev göndermiş, 10 milyon dolar Ensar göndermiş, sonra 10 milyon dolar Türgev göndermiş, 20 milyon dolar Ensar göndermiş. Böyle bir dizi vakı var.
Şimdi burada bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda Türkiye'den yurt dışına, ya şu anda bir döviz talep eden herhangi bir işletme inanılmaz bir sorgudan geçiyor. Tabii. O kadar zor ki. Evet.
Yani şimdi ben onun üzerinde çok duracağım zaten. Belli paralellikler kurarak duracağım. Bir süreklilik var çünkü burada. Yani bu sadece AKP iktidarına özgü bir şey değil. O yüzden bu sürekliliğin kendisini açığa çıkartmamız gerekiyor. İkincisi, yani sonuç itibariyle burada iki vakıf bir yerlerden para topluyorlar ama yurt dışına gönderiyorlar. Ne zaman? Yoğun döviz talebi olduğu günlerden. Yani 2018'i yaşamışız. Kur 3,5'tan 7,6'ya çıkmış. Bütün herkese seferberlik ilan edilmiş. Vatandaş dövizi bozdur kampanyaları yapılmış ve bu kampanyalar yapılırken yurt içerisinde öğrenciler, pardon, bu yani Türkiye'de üniversite öğrencileri barınma sorunuyla yüz yüzeyken, buradan Amerika'daki bir öğrencilerimizi düşünerek, ki bu Amerika ile sınırlı değil dedi Kemal Bey, Avusturya'da, Almanya'da, işte bir takım başka ülkelerde de bu vakfın faaliyetleri varmış. Daha oralara ilişkin hacim konusunda bir fikrimiz yok. Ama ortaya çizdiği çerçeveden, yani söylediklerinden bizim çıkarttığımı, benim çıkarttığım en azından bir buzdağının henüz üstünü çıkartıyor. Fakat çok önemli bir özellik var. Onun da altını çizeceğim ama önce hikayeyi tamamlamakta fayda var. Dolayısıyla böyle bir 60 milyon dolarlık bir aşağıya 60-70 milyon dolarlık bir şey çıkıyor. Göndermiş. Peki bu nasıl elde edilmiş? Bu uzun zamandır masanın üstünde olan bir şey. Yani CHP'nin Amerika temsilcisi, ismini unuttum, çok özür dilerim kendisinden, Yurteri mi? Yani öyle bir ismi vardı arkadaşımızın. O zaten yerinde tespitlerle, kendi hesabından videolar yaparak, CHP'yi besleyerek, basını besleyerek, yine şeyde Amerika'da TRT'nin Amerika birimini kuran Yılmaz Bey'in, onun da soyadını unuttum kendi, Yılmaz Polat olabilir, onun yazdığı 4-5 tane kitap, ki kitaplardan bir tanesi münhasıran Türgen Vakfı'na ayrılmış bir kitap. Okumadım henüz onu, okuyacağım ama onun yazdıkları falan filan çerçevesinde, çünkü galiba ilk belgeleri temin eden bu Yılmaz Bey, tabii kovulmuş TRT'den sonrasında Yılmaz Bey. Sonra bu çerçeve, bunların ortaya çıkması bir kere gizli belge falan değil. Şu anda Amerika'da vakıflardan sorumlu devlet sekreterliği, yani bakanlık web sayfasından ulaşılabilir belgeler bunlar. Herkes ulaşıyor zaten. Twitter'da dolaşıyor bilmem ne falan filan. Peki bu belgeler niye açığa çıktı sorusu da ilginç bir soru. Orada da bir ilginç bir soru işareti var bence. Bu işte az önce bu bazı yorumcuların atıfta bulunduklarını söylemiştim. Yurt dışından vakıfların, yani Amerika'da kurulu vakfın yurt dışındaki vakıflardan yardım alması yasal olarak mümkün değil diye. Bir takım aracı insanlar kurulmuş. Orada böyle kullanılmış yani. İşte birisi durduk yerde böyle hiç, yani o hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde 100 bin dolar bağış yapmış mesela. Bunlar hep tabii şeye takılmış. Amerika'daki maliye sisteminin izlemesine takılmış. Bu izlemeye takılınca çok büyük ihtimalle bir soruşturma yürüyor olabilir. Çünkü Türgen Vakfı'ndan sen iki tane vakıftan şey alıyorsun, bağış alıyorsun anlaşıldığı kadarıyla. Bana aldığın bütün bağışların, vakıflar yurt dışından aldığın bütün bağışların ve burada yaptığın harcamaların hepsini gönder diyor. Dolayısıyla o belgelerde böyle çok ayrıntılı bir şekilde bir takım inşaat harcamaları var. Yani buradan anlıyoruz ki Amerika'daki üniversite öğrencilerine yardım yapmak, yurt hizmeti vermek, onlar orada şey yapsınlar, rahatça okusunlar ve FETÖ ile falan gibi zararlı örgütlerin ağına düşmesinler diye kurulmuş bir vakfın, kurul bayağı da olmuş kurulalı, kurulduğundan bu yana bir sent dahi herhangi bir öğrenciye bağış vermediğini, yani şey burs vermediğini ve öğrenci yurdu olarak da New York'un Manhattan adasında, Yarımadası'nda 41. caddeyi seçtiğini, yani 41. cadde.
Öğrenci olarak kim kalıyor? Şeyden mi? Kalan Kolombiya. Kolombiya Üniversitesi'ndeki öğrenciler için.
Daha inşaat halinde. Kimin kaldığını bilmiyoruz.
Hayır, kimin için yapılıyor? Çünkü bilmiyoruz. Daha ucuz yerler var Amerika'da ya, yurt yapabileceğiniz.
Ya 41. caddede Birleşmiş Milletler'in 200 metre ötesine yurt mu yapılır? Yani orada öğrenci kalacak olsa oradaki öğrencinin cebine kaç dolar koyman gerekir? Hani bir gideyim şuradan bir şey yiyeyim içeyim dese zaten şey yapar. Dünyanın en pahalı yeri. Yani yurt o zaten Yurteri Bey, yanılmıyorsam işte o temsilci arkadaşımız, onun önünde, inşaatın önünde şey çektirmiş, video çekmiş, Türgen falan filan diye gözüküyor. İnşaatın planlarına da ulaşmış bir şekilde. İlk iki şey, bir bakalım ne fonksiyona sahip ilk iki kat?
Esnaf.
AVM.
AVM.
Yani alışveriş şu bu falan filan. Dolayısıyla bunun bir yatırım olduğunu söylüyor. Şimdi çok güzel. Yani bu bir problem. Amacı yani kuruluş senedine aykırı faaliyet olabilir, bilmem ne, olmaz. Gerçekten çok iyi niyetli işte genius insanların orada okuduğunu düşünerek onlara da VIP hizmeti vermek üzere bir yurt kurmayı planlamış olabilirler. Onu tamam, peki. Bunu bir kenara koyalım.
Peki ama çok özür dilerim, devlet yok mu?
Yok.
Devlet, hayır, yani devlet bu öğrencileri okutamıyor mu?
Yok, okutamıyor. Devleti. Çünkü biliyorsun devlet yurt içinde, yurt dışında bütün işi vakıflara devretmiş durumda. Sen söylemiştin, Vakıflar Genel Müdürü de doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı ilk defa.
Yani
uzun ona
mekanizmaları dedi, buna dedi, var bilmem ama.
Neyse, dolayısıyla ortada bir böyle bir şey var, şüpheli durum var diyelim. Şimdi buraya dönüyoruz. Peki bu Ensar ve TÜRGEV bu paraları kimden topluyor? Bence o konuşmanın en önemli tarafı burasıydı. Şöyle yine bir iki yorumcunun da söylediği ve yine açığa çıkmış şeylerden, belgelerden konuşuyorum. Benim anladığım kadarıyla şöyle bir sistem var. Bir kere Sayın Kınık'ın Kızılay'ın başına geçmesinden itibaren takriben 2014, 15, 16 o civarlarda bir şey, yılını tam olarak bilmiyorum. Kızılay bu vakıf düzeninin merkezi dağıtım hub'ı haline dönüşmüş. Yani bir iş adamı birdenbire şey yapıyor, hidayete eriyor. Diyor ki ben bu kıymetli faaliyetleri gösteren vakıflara destek olmak zorundayım. Gidip orada işte su taşımak, bilmem ne yapmak, koşturamayacağıma göre para verebilirim. Çünkü çok şükür zenginim diye düşünen iş adamları gidiyorlar Kızılay'a, bağış yapıyorlar. Ama şartlı bağış yapıyorlar. Diyor ki ben sana bu 8 milyon doları veriyorum, bunu sen de Ensar Vakfı'na aktaracaksın.
Niye Ensar'a doğrudan vermiyor?
Ya da TÜRGEV'e aktaracaksın.
Niye onlara doğrudan vermiyor?
Orada bir vergi avantajı şu bu falan filan olduğundan bahsediliyor. Onu tam anlayamadık. Bilmiyorum, ya da belki paranın izini kaybettirmek için de olabilir. Yani şimdi bir iş adamı doğrudan doğruya...
Peki o iş adamları Ensar, o iş adamı random kim? Mı? Random mu dağılıyor?
Random yani... değil. Random değil. Orada bir belli. Güçlü bayez var. Sapma var. Dolayısıyla biz istatistikte bir şey ortaya çıktığında tesadüf diyebiliriz. Aynı şey birkaç defa ortaya çıkıyorsa burada bir
nitelikleri itibariyle aynı tarz insanlar mı?
Aynı tarz insanlardan öte nitelikleri itibariyle devletten ihale almış. Oradan buradan şey yapmış insan.
Bağımsız değil yani. Devlet
bağımsız doğru. Değiller. Yani anladım. İhale almış.
Sonra hidayete ermiş.
Hidayete ermiş. Bakmış ki ancak parayla yardım edebilir. O aldığı paranın bir kısmını bu vakıflara şey yapmış.
Sonra da vergi indirimi için devlete başvuruyor.
Zaten vergi ödemiyorlar ki.
Ha tamam.
Yani doğru. Biliyorsun o hani bu buralardan kaçan şeyler varsa da onlar affa giriyor işte habire. İşte Demirören'in vergisi sıfırlandı. İşte sayın o ne insanların orasına burasına meraklı bir iş adamı vardı, inşaatçı.
Cengiz
Bey. Onun her yıl Cengiz. Vergisi sıfırlanıyor. Zaten sürekli varlık barışı var. Sürekli varlık barışı olunca böyle hani el altından yaptığın satışlar matışlar falan varsa nereden buldun bunu diye sormuyor kimse. O da dolayısıyla bir anlamıyla kayıt dışından geldiği için vergisiz kazancının sistem içine sokulmasını devlet regüle ediyor. Şimdi burada da başka türlü bir regülasyon var aslında anladığım kadarıyla. Şimdi bu bir sistemi açar. Yani miktarın bir önemi yok. 60 olur, tabii 600 canım. Olur, 6 milyar olur fark etmez. Ama burada bir şey var, bir sistem var. Bir takım iş adamları faaliyet gösteriyorlar, bol kazanç elde ediyorlar. Bunların bir kısmı, belki de önemli bir kısmı devletten alınan ihalelerden elde edilen büyük kazançlar oluyor. Sonra işte hidayete eriyorlar. Bağış yapayım ben Ensar'a diyor. Fakat nedense gidip doğrudan doğruya bağış yapmıyorlar. Belki bu bağ ortaya çıkmasını istemedikleri için. Bir finansal aktarım mekanizmasının parçası olarak faaliyet gösterdiğine dair kuşkuların ortaya çıktığı en azından diyelim. Kızılay'a bağış yapıyorlar. Ama Kızılay'a bağış yaparken diyorlar ki ben bunu sana veriyorum fakat sen bunu götür falanca vakfa teslim et diye şart koşuyorlar. O vakfa gidiyor. Sonra o vakıfta Amerika'daki öğrencilerin ne kadar zor durumda olduğunu tespit ediyor. Ve onlara bir VIP hizmeti vermek üzere inşaat faaliyetleri, işte 41. caddede yurt yapayım, hem de altına bir alışveriş merkezi koyayım. Para da kazanırız belki. Ondan sonra
mescit var mı?
Yoktur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki cami vardır etrafta. Muhammed Ali'nin çiftliğini alıyor aynı vakıf. 2.9 milyon dolara. Michigan'da.
Çiftliği niye alıyor? Michigan'da. Ben iyice kafam karıştı. Yurt yapacak ve çocuklara burs verecekti. Bir de çiftlik alıyorsun.
2.9 milyon dolara çiftlik alıyor. Evet. O 2.9 milyon dolara kaç tane öğrencinin full bursu yani iyi yerde Amerika'da okumak üzere, doktora yapmak üzere giden insanın bursu karşılanır. O da zaten karşılaştırılması gereken şeyler. Şimdi bu görüntü uzun zamandır var olan bir problemin çok çıplak bir şeysi. Bir kere bu sistemi yani böyle iş adamlarından geliyor, Kızılay'dan buraya geliyor, ondan sonra yurt dışına gidiyor falan. Bunun bir sürekliliği var Türkiye'de. Sadece tek bir olayı hatırlatarak geçeceğim çünkü vaktimiz doluyor. Ege Bank olayı. Ege Bank'ta ne olmuştu? O zamanki Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel'in yeğeni Murat Demirel bankanın sahibiydi. O zaman da böyle bir döviz likiditesiyle ilgili ciddi problem vardı. Yüksek faiz, yüksek enflasyon falan filan. En yüksek faizi vererek Türk lirası topluyordu. Türk lirası kredi verir. Yani mevduat topluyordu. Sonra anladık ki bu mevduatı dövize çevirip yurt dışına gönderiyormuş. Yani piyasadan likiditeyi çekiyor. O likiditeyi olmayan dövizleri ya da çok büyük sıkıntı içerisindeki döviz likiditesinin çok büyük sıkıntı içindeki bir ülkede döviz satın almak üzere kullanıyor. Ve döviz likiditesi krizi içerisine girmek üzere olan bir ülkede bu dövizi yurt dışına gönderiyor. Şimdi bu yolsuzluk değil. Yani bu bildiğim bir soygun düzeni. Değil mi? Bunu gidip bankaya silah dayayıp ver şu dolarları bilmem ne de
ama piyasa mi? Üzerinden yapılıyor. Finans, mali, para piyasası.
Yani burada bir piyasa üzerinden yapılıyor ama içeriği hakkında bir şey değiştirmiyor.
Ama ötekinde bugünkünde piyasayı bypass ediyorlar.
Sadece daha ve
devletin kaynaklarını yağmalıyorlar.
Piyasanın mütemmim cüzü halinde dolaşıyor. Yani çünkü sonuçta bir piyasa işleyişi var. Ne var? Sonuçta ben yol yaptım diyor, köprü yaptım diyor. Ondan sonra uzaya gideceğiz diyor. Onun için tabii bazı yatırımlar yapmak lazım. Ondan sonra bir sürü faaliyet var ya. Bir ürün var ortada. Bir normal iktisadi işleyiş içerisinde kodlanabilecek bir üretim faaliyeti var. Ama bunun organizasyonu Türkiye'de değişmiyor. Bu özellikle sağ iktidarların bütünüyle sağ iktidarların ana doğrultusu haline dönüşmüş durumda. Şimdi ne oldu bu Sayın Murat Demirel'e? Yakalandı. Hepimiz sevindik. Aman dedik ya bak bir kere bir yolsuzluk yapıldı. Yani yolsuzluk diyoruz halen ama neyse ağır yolsuzluk diyelim. Soygunla yolsuzluk arası bir şey yapıldı. Bu arada aynı Murat Demirel Azerbaycan'da Sayın Süleyman Demirel'in kartını kullanarak hamili kart yakinimdir diye banka kurmuş. Orada da bir soygun gerçekleşmiş. Oradan zor kaçtı falan filan. Hatta belki de Sayın Demirel araya girdi. Öyle hatırlıyorum. Yani böyle bir arkadaştan bahsediyoruz. Bunun 70'li yıllardaki versiyonu tabii ekonomi daha küçük olduğu için ve finansal piyasalarda çalışmak da daha zor olduğu için daha serbestleşme gerçekleşmemişti. Hayali ihracat kahramanı Uğur Mumcu, rahmetli Uğur Mumcu'nun çok üzerinde durduğu bir şey vardı. Yahya Demirel vardı. Onun da başına bir şey gelmedi. Yani o da çaldığı çırptığıyla, devletten çaldığı çırptıklarıyla şey yapmışlardı. Bu da hapse girdi. Hepimiz bir rahatladık. Oh dedik ya birisi hiç olmazsa bir ceza aldı falan diye. Fakat 6 ay kadar bir süre geçti. Bir gün gazetelerden birini açtım. Yani denk geldi. Bir baktım böyle magazin sayfasına yakın bir yerde. Bodrum'da 20 küsür metrelik yat karaya oturmuş. İçinden Murat Demirel çıktı. Biz onu hapiste biliyorduk. Yani böyle bir suçun cezası kaç yıl olur? Yani ömür boyu olur değil mi? Yani ömür boyu falan hapiste kalması gereken bir adam karaya oturması onunla haberimiz olmayacak da karaya oturduğu yattan dışarı çıktığı için bunun hapiste değil dışarıda olduğunu anladık. Şimdi bu pratik 2000'li yıllarda bir düzen ve disipline kavuştu.
Evet.
Yani eskiden şimdi şöyle bunu bir piyasa gibi alacak olursak biz mesleki sapmayla şimdi bir diyelim kamudan bir iş alacaksınız. Kamudan bir iş aldığınızda o işi sizin almanızı sağlayabilecek aracılar var. Bu aracıların tabii ki yüksek bürokrasiyle ve siyasi elitle ilişkili olması gerekiyor. Çünkü size bir güvence vermeleri gerekiyor ki bu işi çözebileceğine dair. Güzel. Ama burada halen bir risk var. Çünkü adamın, aracının bu işi yapıp yapamayacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Bir kesinlik yok. Bir risk var. İki, fiyat adil fiyat mı onu da bilmiyorsun. Yani %5 iyidir, %10 iyidir, %15 iyidir. Bu konuda bir tarife de yok. Dolayısıyla bir taraftan da böyle bir kazıklanmışlık hissiyle karşı karşıya olma durumu söz konusu. Üç, bir de tabii yancılar var. Böyle ya da hayali aracılar var. Yani adam diyor ki ben çözerim arkadaşım diyor falan mesela. İş oluyor ama sen bilmiyorsun. Hakikaten o adam mı yaptı yoksa öbür mü yaptı? Bak ben yaptım bu işi deyip yine bir miktar paranı alıyor. Dolayısıyla hakikaten böyle bir büyük belirsizlik içerisinde kamu işi yapma ile ilgili özellikle kamu işi piyasası çalkalanıp duruyordu. Ama 2000'li yıllarda buraya bir düzen geldi. Bir kurumsallaşma geldi. Şimdi artık aracının kimliği net. Hangi kurumla ilgilenirsen kime gideceğiniz aşağı yukarı belli. Anlatılanlardan söylüyorum bunu. Ve bu belirlilik içerisinde tarife gibi bir şey de var. Ve bütün bu işlerde de kurumsallığı sağlayan bu vakıf sistemi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamanın en önemli kısmı bu vakıf sisteminin çıplak bir şekilde ortaya konması oldu. Konuluyordu fakat ana muhalefet partisinin liderinin ağzından çıkması başka bir anlam ifade ediyor. Şimdi o işte kaçmak için hazırlık yapıyor falan. Buna çok şey yaptılar. İşte bugün sabah dinledim. Halk TV'de Uzan Gündoğdu, Mehmet Yılmaz, işte
Tezkan
özür dilerim. Mehmet Tezkan şey yaptılar. Bunu çok yanlış bir iletişim olduğunu böyle kaçacak diye laf ediyorsanız. Halbuki orada söylenen yani bu şeyin Sayın Kılıçdaroğlu'nun bence çok amaçlı bir stratejisi vardı. Bu konuşma üzerinde söylüyorum. Bir, bu vakıf sisteminin açığa çıkması. İki, bürokrasi bu işin önemli parçalarından bir tanesi ve imzayı atan esas itibariyle buralarda hep bürokratlar oluyor. Ve dolayısıyla aslında bu düzen bir şekilde sonlanacak olursa burada bütün ihale bu bürokratların üstüne kalacak. Dolayısıyla bunları uyarmak ve buradan da siyasi elite de aslında bir mesaj göndermek. Yani bu işin içerisindeki siyasi elite de yol yakınken dönün demek. Bu önemli unsurlardan bir tanesi buydu. Üçüncüsü şeyi çok ön plana çıkarttı. Cumhurbaşkanı kaçacak lafını. Bu gerçekten anlattıklarıyla bunun arasında bir bağıntı, rabıta kurmanın çok doğrudan rabıta kurmak mümkün değil. Ama bunun üzerinde fakat bunu şunu söylemenin de gerekiyor. Yurt dışına gönderilen paralar için tek kanal bu değil. Kanallardan bir tanesi bu. Daha önce Manadası belgeleri çıktı ve Yargıtay'ın son kararıyla bu belgelerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Yani vergi cennetlerinde büyük miktarlarda para gönderildi. Hatta bu konuda Gelecek Partisi'nin yolsuzlukları araştırma komisyonu başkanı ve genel müdür yardımcısı, genel başkan yardımcısı yanılmıyorsam. Onun yaptığı açıklamalar var. O bu işlerin peşinde koşuyor. Anladığım kadarıyla ileride vakit olursa ve gündem izin verirse bunları da ele alırız. Ama buradan, içeriden bu koşullarda bütün herkese, firmalara baskı yapıp döviz satıcısı yaparken vatandaşa dönüp İşte bir seferberlik ilan edelim, dövizinizi bozdurun, yastık altındaki altınlarınızı bozdurun bilmem ne falan diye şey yaparken, istekte bulunurken, sen aile bireylerinin üzerinden ve oluşturduğun kurumsallaşma üzerinden döviz satın alıp bu dövizi yurt dışına gönderiyorsan, burada bu, yani bu uyumlaştırılabilecek ya da işte basitçe geçiştirilebilecek bir şey değil. Bu bir hazırlığın ifadesidir. Bir B planının şeyidir. Günün birinde ben iktidarı kaybedersem burada kalamayacağım mın şeyidir. İtirafıdır. O zaman bir hazırlık yapmak gerekir. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'nun altını çizmek istediği şey buydu. Belki iletişim açısından çok vurgu yapmış olabilir. O insanlarda büyük beklenti yarattı ve bir hayal kırıyor. Ama bu haliyle bu mesele son derece önemli. Çünkü biz işte gelir dağılımını şunu bir bu Türkiye'de bu yoksulluğun olması, Türkiye'de bu kadar büyük bir hızla gelir dağılımında bozulmanın ortaya çıkması, ki asıl top income'larda en yüksek gelirleri TÜİK'in ve başka istatistik enstitülerinin yakalaması mümkün değil. Bunun vergi kayıtlarından yakalanması gerekiyor. Fakat Türkiye'de bu vergi kayıtları imha ediliyor. Nasıl imha ediliyor? Çünkü vergi toplanmıyor bu yüksek gelirlerde. Toplansa da erişemiyoruz zaten. Yani araştırmaya da açık değil. Ama bu sınırlı bilgilerde bile büyük bir gelir eşitsizliği ortaya çıkıyor. Bu gelir eşitsizliğinin iktisadi bir mekanizmadan çıkıyor olma, yani sadece bir salt bir iktisadi mekanizmayla bu kadar yüksek bir eşitsizlik, bu kadar yüksek bir bozulmanın dünyada olduğu gibi burada gerçekleşme ihtimali daha çok şey gelmiyor. Dolayısıyla o yüzden suç ekonomisi, o yüzden işte bu yolsuzluk meseleleri ve normal iktisadi işleyişi bir arada düşündürecek bir framework, bir çalışma alanı oluşturmamız gerekiyor. Ama burada başka bir mesele daha söz konusu. Son olarak onu söyleyip bitireyim çünkü süre çok doldu. Bu tek taraflı bir şey değil. Yani siyasiler böyle de işte biz çok var. Öyle bir durum yok. Bu çeşitli mekanizmalar aracılığıyla bir yolsuzluk kültürü haline dönüşmüş durumda Türkiye'de. Uzun yıllardır. O yüzden bu Ege Bank'ı vurguladım. O yüzden hayali ihracat meselelerini vurguladım. Böyle bir karşılıklı alışveriş var. Ve bu kurumsallaşma bu kültürü çok genişletti, çok yaygınlaştı. Tabanını yaygınlaştırdı, derinliğini artırdı. O yüzden şimdi hep soruyorlar ya, bu işte %20-30 hiç dönmüyor falan. İşte çok bağlı şu bu. Evet, bir kısmı çok bağlı gerçekten. Ama bir kısmı bu mekanizmanın parçası, küçük bir kısmı, orta boy bir kısmı da bu mekanizmaya girebilmeyi umut ediyor. Dolayısıyla bu yoksulluk kültürünü besleyen, üreten şeyleri açığa çıkartmamız lazım. Bu konuda söyleyecek çok şeyim vardı ama vakit olmadığı için belki ileriki şeylere bırakırız. Çünkü bu sadece Türkiye'yi de kapsam şeydi. Yani genel olarak.
İstersen uluslararası boyutu konuşmayalım. Bizim gündemimiz değil şu anda.
Bitti zaten ama hayır. Karşılaştırma yapmak açısından önemli şeyler var. Yurt dışındaki Türklerin davranışları açısından da çünkü benzer şeyler ve yani bu kültürü tanımlamak için kullanacağımız bilgiler var. Bu kültürü açığa çıkartmamız lazım. Bu çerçeveden bakacak olursak Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar son derece önemsiyorum. Bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Başka türlü bir tartışma çok verimli olmayacaktır diye düşünüyorum bizim için.
Peki. Tamam. Söyleyeceklerimiz
bu kadar. Önümüzdeki hafta bakalım ne konuşacağız diye. Hoşçakalın.